Ayrım 29.
Behlül ona yeşil bir ay altında bir aşk yuvası sıcaklığıyla açılan ormanın eteğinde "Seni seviyorum mini mini Nihal" diyordu. Ama şimdi, evet şimdi, bu sabahtan beri o gittikten sonra o da Behlül'ü seviyordu. Üstelik anlıyordu ki onu her zaman sevmişti. Kendisi için mutluluk imkanı sadece bu evlilikteydi. Bu sabaha kadar nasıl bahtiyardı? Mademoiselle de Corton'a yazdığı mektubu düşündü. "Mini mini Nihal o kadar bahtiyar, o kadar bahtiyar ki" demişti. Yarım saat sonra mini mini Nihal o kadar kötü bahtlı, o kadar kötü bahtlı olmuştu ki. Yalancı kağıt. Ve acı bir tuhaflıkla bu kağıt şimdi Behlül'ün cebinde o yalan mutluluk müjdesiyle gizli gizli gülüyordu. Birazdan Behlül'ün elleri onu posta kutusuna atacaktı. Birkaç gün sonra o yalan söyleyen kağıt ta uzaklarda Nihal'i düşünen birini aldatırken kim bilir Nihal burada ne olacaktı. Demek bu evlilik olmayacaktı. O iki satırı kafasında yeniledi. Hepsini itiraf etti. Artık o tasarlanan mümkün değil. Bu akşam herhalde burada bulunuz. Birden yüreği bir umutla titredi. Belki bu hiçbir şey değildi. Ola ki başka bir tasarlamadan, onunla hiçbir ilintisi olmayan şeylerden söz ediliyordu. Sonra bu umuda karşı yüreğinde hain bir sesin alay eden kahkahasını işitiyor ve bir demir elin göğsünü delerek ciğerlerini söktüğünü sezinliyordu. Ve bir saniye içinde bilinemez nasıl başıboş bir takım düşüncelerin birbirine katılmasından tutuşan bir sezgi pırıltısı içinde bu iki satırın arasında gizlenmiş gerçeği, asıl o korkunç gerçeği gördü. Bu ancak bir saniye içinde parlayan bir kıvılcımdı. O zamana kadar yalnız kendisini mutsuz etmeye çalışan bir kadının hainliğinin yüzünden başka bir şey görmemişti. Bu yüzün arkasında şimdi o kirli, o çirkin gerçeğin suratını gördü. Demek böyleydi. Gözlerini açarak Nesrin'e baktı. Belki bu hepsini biliyordu. Yalnız bu değil, herkes biliyordu. Ancak kendisinden saklamışlardı. Onu daha çok mutsuz etmek, daha içe işleyici bir silahla öldürmek. Onunla birlikte aldatılan talihsiz biri daha vardı, babası. Zavallı adam. Sonra birden onunla birlikte aynı vuruluşla talihsiz olmaktan garip bir avunuş duydu. Bir vuruş onu öldürecekti ama babasından öcü almış olarak. Bu yüreğini öyle vahşi bir lezzetle dolduruyordu ki babasından öcünü almış olarak onu öldürecek olan bu vuruşu kutsadı. Sonunda o hak ve utku elde edilmiş oluyordu. Ölerek, can vererek ama neyse ki anlaşılmış olarak. Babasına gülerek koşacaktı. Kağıdı ona gösterecekti. İşte diyecekti. Görüyor musunuz? Behlül kızınıza koca olamayacak. Çünkü o annesini yerine gelen kadının aşığıdır. Bu mini mini Nihal'inizi bir parça öldürecek. Ama ne zararı var? Diyelim ki siz İstanbul'un en nefis kadınına sahip oldunuz. Bunu söylerken nasıl gülecek? Sonra böyle gülerken bu babanın ayaklarına düşerek hep öyle ölmekten mutlu, kahkahalarının içinde ne kadar bahtiyar can verecek. Evet. İşte adadan bunun için kaçmak, eve bunun için dönmek istemişti. Babasından alacağı öcün tamam olması için ölmesi gerekiyordu. Bu düşünceye karşı bir avunma hafifliğiyle ayağa kalktı. Artık düşünmemek için pencereden baktı. Vapur Heyberi'den acele etmeyerek konuşa konuşa binen yolcuları alıyordu. Uzun uzun bunları seyretti. Vapur iskeleden ayrıldıktan sonra o hala gözlerinin önünden kaçışan dalgalara bakıyordu. Pasparlak bir sabahtan sonra havada şimdi bir bulanıklık, yağmur yağması olasılığı vardı. Kafasında hiçbir şey olmayanlara özgü bir ilgisizlikle havaya dikkat etti. Uzun uzun yana yöreye yaklaşan bir yağmuru haber vererek dağılan dumanları izledi. Dönerek Nesrin'e, "Sanırım yağmura tutulacağız," dedi. "Yazık, yeni çarşafımı." Şimdi çarşafına bu bahar için birlikte Bihter'le yapılan belli belirsiz yeşil kumlu nefti çarşafına acıyordu. Sonra birden kendi kendisine, "Madem artık öleceğim," dedi. Demek zavallı Nihal artık gerçekten ölecekti. Sonra bütün o sevilerek yapılan giysiler, çarşaflar, o çekmecesinin gözlerini dolduran bin türlü ufak tefek hepsi birer birer aklına geldi. Bunlar artık hep boş atılacak, öksüzlere verilecek şeylerdi. Oysa bunların her birinde onun bir gönül bağı gizliydi. Onlarla yüreğinin arasında sıkı ilişkiler vardı. Bunları, üstelik bundan sonrası için düşünülen şeyleri hepsini unutmak gerekiyordu. Kadife kaplı iri bir kutu birden gözlerinin önünde açılıyor, ona yeşil gözlerinin aydınlık gülücükleriyle bakıyordu. Ve bundan, bu zümrüt takımından da vazgeçilecekti. Değil mi ki artık gelin olmayacaktı? Demek böyleydi. Kafasında şimdi bu soru yeniden canlanıyordu. Gene oturmuş, gene vapurun sallantısıyla hafif hafif sallanarak gözleri kapalı düşünüyordu. Ard arda saldıran bir izlemeyle anısında küçük küçük ayrıntılar uyanıyordu. Şaheseri neslinin o zaman anlaşılamayan ancak şimdi birer anlam kazanan sözleri aklına geliyor. Sonra onun evlenme tasarlamasından söz edilirken Şakir Hanım'ın gözlerinin ucuyla ortada olmayan birisini göstererek deyişini görüyordu. Birden aklına mendil geldi. Bir gün Behlül'ün odasında onun elinde görülmüş olan o ıslak mendil. O gün bu mendilin hiçbir anlamı yokken gene de kendisinin kafasını kurcalamıştı. Bir şey düşünerek değil, yalnızca Bihter'in mendilinin orada Behlül'ün elinde bulunmuş olmasından doğan bir tedirginlik duymuş, sonra bunu tamamıyla unutmuştu. Şimdi, aylardan sonra bu anlamsız şeyi şu dakikada bu düşüncelerin bu işkence saatinin arasında neden aklına getirmişti? Demek o her zaman Behlül'ün odasına gidiyordu. O halde kendisini bu her şeyden habersiz çocuğu niçin aldatmışlardı? Demek Behlül kendisini sevmemişti, sevmiyordu. Dün gece dizlerinin dibinde yalan söylüyordu. Doğruldu. Gözlerini açarak ta ruhunun sızlayan bir yarasından kopup gelen çığlığı tutabilmek için kıvrandı. Nesrin de karşısında uyukluyordu. Onun karşısında hep böyle uyumuşlardı. Ama artık onları uyandıracaktı. Hele babasını, evet babasını. Gidip artık sarsacak ve artık uyanınız diyecekti. İşte vakit geldi, kızınızı öldürdünüz. Ağlayamıyordu. Hep boğazında onu tıkayan bir düğüm vardı ki gittikçe daha çok sıkışarak onu boğmak istiyordu. Ve kuru gözleriyle uyuyan Nesrin'e bakarak ellerini göğsüne basıyor. Artık bu karışıklık içinde kalabalıklığı ve darmadağın bir akışla kafasını dolduran düşünceler arasından uzun uzun aralıklara silkinerek kendi kendisine soruyordu. Demek böyleydi. Boğaziçi vapurunda geniş bir soluk aldı. Sonunda geliyorlardı. İkide bir de başını çevirerek pencereden bakıyordu. Onu düşünmekten engelleyen gevizi hanımlarla birlikteydiler. Beşiktaş'tan binen bir hanım vardı ki Nihal'le birlikte köprüden binen iki hanıma bir dakikalık bir tanışmadan sonra Verem'den ölmüş bir kızının büyük acısıyla anlatıyor ve ağlıyordu. Nihal pencereden Beylerbeyi'nin üstünde büyük siyah bir küme halinde asılı gibi duran parçalanmaya hazır buluta bakarak kendi kendisine ölmek. Verem'den ölmek, genç, daha bir çocukken ne güzel diyordu. Ve babasını ağlıyor görüyordu. Daha sonra küçük su köşkünü gördü. Gözleri bir şey arayarak Gülsu'nun girişini uzun uzun seyretti. Burada verilen şölen aklına geliyordu. İlk önce o gün sabahleyin taşmıştı. Matmazel de Korto, Nihal'in taşkınlıklarını önleyebilmek için ne kadar telaş etmişti. O da evet, o da bütün gerçeği biliyordu. Kendisinin kulağına o cümleyi söyleyen oydu. Behlul'dan sakın. Bu cümleyi yaşlı mürebbiyenin sesiyle çitiyordu ve asıl şu dakikada bu iki sözün içinde kahredici tehlikeler haber veren anlamlar buluyordu. O gün Göksu'da ağacın dibinde yüreğinin üzerinde birer taş ağırlığıyla o küçük kederlerini söylerken yaşlı kız onu nasıl bir sevecen bakışını sıcak kucaklamasıyla avutmuştu. Şimdi o yüreğini koparan, ezip hırpalayan artık o küçük kederlerden biri değildi. Bütün hayatının, bütün mutluluğunun bir çöküşüydü. Bu adam daha dün gece onu uyuşturan bir tatlı sesin kanatlarıyla yeni açılan, parlak bir ufka götüren Behlül demek sakınılacak bir yaratıktı ki onun zavallı masum yüreğini yırtmak, son damlasına kadar onun kanını içmek istemişti. Ve bu canavarı Nihal sevmişti. Gerçek sevmiş miydi kendi kendisine? Hayır, tam tersine diyordu. Şimdi ona düşmanlık duyuyorum. Göksu, Anadolu Hisarı'nın eski duvarları ta uzakta kalmıştı. O hala dalgın gözlerle bakıyordu. Geldiklerini Nesrin haber verdi. Sonunda, evet sonunda gelmişlerdi. Rıhtımda öksürmemek için bol giysinin içinde omuzlarını kısarak Beşir önden yürüyordu. Nihal yanının pencerelerine bakıyordu. Birden kendi kendisine sordu. Ya değilse, ya olmayacak bir kuşku üzerine yanılmışsa? Bu tezkere bugün gelmiş bir şey olmayabilirdi. Kim bilir ne zamana ilişkin nasıl bir sorunla ilgili bir şeydi. Belki de Behlül bugün onu bırakmak için yapmak zorunda olduğu bir işini hatırlamıştı. Belki bir dakika sonra yalıda her şey önceden alışılageldiği halde bulunacaktı. Ve Behlül orada olmayacaktı. Üstelik gece bile gelmeyecekti. O zaman ne kadar sevinecekti. Bu çocukluğuna gülecek ve sebebini söylemeksizin Behlül'den bağışlanmasını isteyecekti. Beni bağışlayınız. İşte yalnız o kadar diyecekti. Üstelik ondan sonra Bihter'i bile sevecekti. Onun masum olduğu ortaya çıktıktan sonra şimdiye kadar kendisini Bihter'i sevmekten alıkoyan bütün çocuklukları unutacaktı. Yanında karşılarına gelmek için merdivenlerden atılarak koşan Şahise'den sordu. Behlül Bey geldi mi? Şahise şaşırdı. Behlül Bey kaç günden beri görünmemişti. Adada değil miydi? Nihal onun sorularına karşılık vermiyordu. O gelmemişti. Ona bu gerekti. Şahisenin boynuna atılacak, onu öpecekti. Gelmemişti ve gelmeyecekti. Şimdi Nihal bundan güvenliydi. Kendi kendisine ve çocukluk diyor ve çarşafını Nesrin'in kollarına atarken bu çocukluğa gülüyordu. Adnan Bey Bihter'le birlikte Firdevs Hanım'ın yanındaydı. Bihter sofaya çıkınca hep şaştılar. Nihal babasına, sizin için, sonra ötekilere bakıp hepiniz için geldim diyordu. Yarın sabahleyin Nihal gene kaçacak. Bihter'le öpüşmüştü. Firdevs Hanım'a alnını uzattı. Sonra beyaz odasını, yaşlı halısını, gezintilerini, geveze bir kanarya şuhluğuyla anlattı. Tuhaf sözler buluyor, halasının taklidini yaparak kesik kahkahalarla gülüyordu. Ayrıca Bihter'e akşam Behlül'le birlikte çamlığa çıkarken bir garip rastlantı meydana geldiğinden söz ederek ''Düşününüz bulunuz bakalım, kime rastladık?'' diyordu. Bihter sapsarı, yalnız Nihal'in Behlül'le birlikte arabaya gezdiklerine dikkat ederek dikkat etmiyor görünmemek için ''Kime?'' diyordu. Adnan Bey gülerek soruyordu. Demek nişanlılar dün akşam gezintiye çıktılar. Nihal ona yalnız bir kahkahayla karşılık vererek Bihter'e rastlantısını anlatıyordu. Birden kendisini tamamıyla mutluluğa dönmüş buluyordu. İçinde öyle bir sevinç vardı ki onun babasını, Bihter'i, Firdevs Hanım'ı öpmeye, sonra haberiniz yok, ben asıl öyle bir çocuklukla indim ki demeye sürüklüyordu. Bihter'i anlatırken kendi kendisine karar veriyordu. Yarın sabah yine adaya. Behlül kuşkusuz buraya uğramadan adaya dönecek. Sonra birden o gülen mutluluk anında bir keder çizgisi çizildi. Ah dedi, size Beşir'den söz etmedim. Lakin Beşir ölüyor. O zaman uzun uzun anlattı. Beşir'i görmek istediler. Nesrin'i gönderdiler. Adnan Bey hekime haber yollanmak üzere Bihter'den rica ediyordu. Nesrin haber getirdi. Beşir döner dönmez başı dönmüş, titreyerek üstelik soyunamadan yatağına girmişti. Hep telaş ettiler. Adnan Bey ile Bihter koştular. Nihal onları izliyordu. Sonra birden dönerek Firdevs Hanım'ın yanına geldi ve kulağını eğilerek ''Babama söyleyiniz ki Nihal kabul etti.'' dedi ve kaçtı.